Ayrım 68.
18. Louis, Tanrı'nın inayetiyle hükümdarlığının 25. yılında sayıldığı gibi, göç edenler de haklı olarak delikanlılıklarının 25. yılındaydılar. Her şey ahenkliydi, hiçbir şeyin ömrü uzun değildi, söz bir soluktu ancak. Salonla mutabık olan gazete bir papirüse benziyordu. Genç kimseler vardı ama bir parça ölmüşlerdi. Bekleme odasındaki uşakların elbiseleri yaşlanmıştı. İyice eski olan bu insanlara kendi cinslerinden uşaklar hizmet ediyordu. Her şeyin çok eskiden yaşamış ama gene de mezara karşı direnen bir hali vardı. Muhafaza etmek, muhafaza, muhafazakar. Bütün sözlük hemen hemen bundan ibaretti. İyi şöhret sahibi olmak. Bütün mesele buydu. Bu pek sayın topluluklarının kanaatlerinde gerçekten de kokular vardı, fikirler güve otu kokuyordu. Mumyalaşmış bir toplumdu bu. Efendiler mumyalaşmış, uşaklar samanla doldurulmuştu. Göç etmiş, iflas etmiş pek sayın yaşlı bir markiz, bir tek hizmetçisi olmasına rağmen hala adamlarım deyip duruyordu. Bayan Döteğ'in salonunda ne yapılıyordu? Herkes aşırı gidiyordu. Aşırı gitmek. Anlatmak istediği bugün belki yok olmamışsa da bu kelimenin bugün artık bir anlamı yoktur. Açıklayalım. Aşırı gitmek öteye geçmektir. Taht adına asaya, mihrap adına ruhani serpuşa saldırmaktır. Sürüklenen şeyi hırpalamaktır. Arabanın atlarını tekmelemektir. Dinsizlerin yanma derecesi hakkında ateşli odun yığınıyla çekişmektir. Puta putperest olmadığı için çıkışmaktır. Aşırı saygı yüzünden hakaret etmektir. Papayı yeteri kadar katolik bulmamak, kralı yeterince kraldan yana görmemek, geceyi pek aydınlık bulmaktır. Çok beyazlıktan, kardan, kuğudan, zambaktan, beyazlık adına şikayetçi olmaktır. Bir şeye düşman olacak kadar ondan yana olmak, aleyhte olacak kadar lehte olmaktır. Aşırıya kaçmak özellikle restorasyonun ilk yarısının iç yüzüdür. Tarihte hiçbir şey 1814'te başlayıp 1820'de sağın becerikli adamı Bay de Villel'in iktidara gelmesiyle sona eren çeyrek saate benzememiştir. Bu 6 yıl olağanüstü bir dönem olmuştur. Hem gürültülü, hem donuk, hem neşeli, hem karamsar, hem doğan günün ışıklarıyla aydınlanmış gibi, hem de hala ufku dolduran, ağır ağır geçmişe dalan büyük felaketlerin karanlığıyla kaplı bir dönem. Bu aydınlıkta, bu karanlıkta hem yeni hem eski, hem soytarı, hem üzgün, hem genç, hem bunak, gözlerini ovuşturan bütün bir küçük toplum vardı. Hiçbir şey geri dönüş kadar uykudan uyanmaya benzemez. Fransa'ya öfkeyle bakan, Fransa'nın da küçümseyerek seyrettiği topluluk, sokak dolusu allahlık yaşlı baykuş markiler, dönenler, hortlayanlar, her şeye şaşıp kalan sabıklar, Fransa'da oldukları için hem gülen hem de ağlayan, ana yurtlarına kavuştukları için mutlu olan, monarşilerini bulamadıkları için üzülen mert soylu kişiler, imparatorluk asaletini yani kılıçla kazanılan asaleti küçük düşüren Haçlı seferleri asaleti, tarih anlamını kaybeden tarihi soylar, Napolyon'un silah arkadaşlarını hor gören Şarlman'ın silah arkadaşlarının oğulları. Dediğimiz gibi kılıçlar birbirine hakaret ediyordu. Fontenoy'un kılıcı gülünçtü, artık sadece bir pas yığınıydı. Marengo'nun kılıcı iğrençti, ancak bir palaydı. Geçmiş zaman ünlü tanımamazlıktan geliyordu. Büyük olana değer vermedikleri gibi gülünç olanı da ayırt edemiyorlardı. Bonaparte'a Scapin diyen biri vardı. O alem artık yok oldu. Bugün ondan tekrar edelim hiçbir şey kalmadı. O alemden gelişi güzel bir sahne çizerek hayalimizde canlandırmaya çalıştığımız zaman Nuh tufanından önceki devirmiş gibi garip görünüyor. İki devrim altında yok olup gitti. Fikirler ne dehşetli dalgalardır. Yok etmekle, gömmekle görevli oldukları şeyleri nasıl da çabucak örterler, ne büyük bir hızla korkunç derinlikler, uçurumlar yaratırlar. Bay de Martenville'in Voltaire'den daha akıllı göründüğü o uzak, saf devirlerdeki salonların görünüşü işte böyleydi. Bu salonların kendilerine özgü edebiyatları, politikaları vardı. Fieve'ye inanıyorlardı. Bay Ajiye orada kudret sahibiydi. Orada Malakye rıhtımındaki siyasi yazar, kitapçı Bay Kolne yorumlanıyordu. Bunların gözünde Napolyon Korsikalı devdi. Daha sonraları kral ordularında tuğ generali olan Bonaparte markisinin tarihe sokulması devrin zihniyetine verilen bir taviz oldu. Bu salonlar uzun zaman safkalamadılar. Daha 1818'de birkaç liberalizm taraftarı, kaygı verici ufak bir ayrıntı buralarda filizlenmeye başladı. Bunların tutumları kralcı olmak, bundan dolayı af dilemekti. Aşırıların pek böbürlendikleri yerde liberalizm taraftarları biraz utangaçtılar. Akıllıydılar, sessizdiler. Siyasi inançları yeterince azametliydi, başarıya ulaşmalıydılar. Zaten gereksiz olan beyaz boyun bağını, düğmeli elbiseyi aşırı derecede kullanıyorlardı. Liberalizm taraftarlarının hatası, bahtsızlığı da yaşlı gençlik yaratmak oldu. Durmuş oturmuş olgun insan tavırları takınıyorlardı. Kesin aşırı bir ülkeye ılımlı bir idare aşılamayı hayal ediyorlardı. Yıkıcı liberalizme bazen az rastlanır bir dirayetle muhafazakar bir liberalizmi karşı çıkıyorlardı. Şöyle dedikleri duyuluyordu. Kralcılığa merhamet. Kralcılığın pek çok hizmeti dokunmuştur. Geleneği, ibadeti, dini, saygıyı geri getirdi. Sadık, yiğit, kahraman, sevgiye düşkün, fedakardır. İstemeyerek de olsa milletin yeni yüceliklerine monarşinin 100 yıllık büyüklüklerini katmaya geldi. Devrim imparatorluğu, şöhreti, özgürlüğü, genç fikirleri, yeni nesilleri devri anlamamakla hata ediyor. Ama onun bize karşı işlediği hatayı bazen biz de ona karşı işlemiyor muyuz? Mirasçısı olduğumuz devrim her şeye karşı anlayışlı olmalı. Kralcılığa saldırmak liberalizmin mantıksızlığıdır. Ne hata, ne basiretsizlik. Devrimci Fransa, tarihi Fransa'ya karşı, yani kendi kendine karşı saygısızlık ediyor. 5 Eylül'den sonra monarşi asaletine karşı, 8 Temmuz'da imparatorluk asaletine davranıldığı gibi davranılıyor. Onlar Kartal'a haksızlık ettiler, biz Zambak'a haksızlık ediyoruz. Dipnot, Kartal Napolyon'un, Zambak Fransa krallarının alametidir. Demek ki daima şiddet gösterilecek bir şey isteniyor. 14. Louis'nin tacının yaldızını çıkarmak, 4. Henry'nin armasını kazımak pek faydalı bir şey midir? Iena Köprüsü'ndeki neyleri silen Bay de Vaublan'la alay ediyoruz. Onun yaptığı neydi ki? Bizim yaptığımız. Bovin de Marengo gibi bize aittir. Zambaklar da neyler gibi bizimdir. Onu küçültmek, değerini düşürmek neye yarar ki? Yurdu ne dün ne bugün inkar etmemek gerek. Neden bütün tarihe sahip çıkmamalı? Neden bütün Fransa'yı sevmemeli? Eleştirmekten hoşnut olmayan, korundukları için öfkelenen liberalizm taraftarları kralcılığı işte böyle kınayıp koruyorlardı. Aşırılar kralcılığın ilk dönemini etkilediler. Kongregasyon ikinci dönemin özelliği oldu. Ataklığın arkasından beceriklilik geldi. Bu taslağı burada bitirelim. Bu hikayenin anlatılışı sırasında kitabın yazarı yolunun üzerinde çağdaş tarihin bu acayip anına rastladı. Geçerken ona bir göz atmak, bugün bilinmeyen o toplumun garip ana çizgilerinden birkaçını belirtmek zorunda kaldı. Yalnız bunu çabucak, hiçbir acı ya da alaylı düşünceye kapılmadan yapıyor. Tatlı, sevgili hatıralar. Çünkü bunlar anasıyla ilgili, onu geçmişe bağlıyor. Zaten onu da söyleyelim, bu küçük toplumun büyüklüğü vardı. Ona gülünebilir ama ne hor görülebilir ne de nefret edilebilir. Eski zamanın Fransa'sıydı bu. Marius Pontmercy bütün çocuklar gibi şöyle böyle bir eğitim gördü. Guy Norman teyzenin elinden çıkınca, büyük babası onu en halis, klasik masumiyet timsali sayın bir öğretmene emanet etti. Bu yeni açılan gencecik çocuk ruhu, fazilet taslayıcıdan bir sahtekara geçti. Liseyi bitirdikten sonra hukuk okuluna gitti. Kralcı, mutaassıp, sertti. Neşesi, hayasızlığı kendisini incittiğinden büyük babasını pek az seviyordu, babası yönündense karamsardı. Zaten canlı, soğuk, asil, cömert, gururlu, dindar, heyecanlı, katılık derecesinde vakur, vahşiliğe varacak derecede saf bir çocuktu. 4. Haydut'un sonu. Marius'un orta öğrenimini bitirmesi Bay Ginorman'ın toplum hayatından çekildiği sıraya rastlar. Yaşlı adam Saint-Germain mahallesine de Bay Döte'nin salonuna da veda ederek gelip Marais'e Fille du Calvaire sokağındaki eve yerleşti. Burada yanında hizmetçi olarak kapıcıdan başka Manyon'dan sonra onun yerine gelen oda hizmetçisi Nicolette'le yukarıda sözünü ettiğimiz soluğu kesilen nefes darlığına uğramış o baskılı adam vardı. 1827'de Marius 17 yaşına basmıştı. Bir akşam eve döndüğünde elinde bir mektup tutan büyük babasını gördü. Bay Ginorman, "Yarın Vernon'a gideceksin Marius," dedi. Marius niçin diye sordu, babanı görmek için. Marius'u bir titreme aldı. Her şey aklına gelmişti de bir gün babasını görmesi gerekeceğini hiç düşünmemişti. Onun için bundan daha beklenmeyen, daha şaşırtıcı, hadi onu da söyleyelim, daha sevimsiz bir şey olamazdı. Aradaki uzaklığı yakınlaşmaya zorluyorlardı. Bir üzüntü değildi, hayır bir angaryaydı bu. Marius siyasi soğukluk nedenlerinden başka babasının Bay Ginorman'ın iyi günlerinde dediği gibi bu kaba askerin kendisini sevmediğine inanmıştı. Madem ki onu böyle yüzüstü bırakmış, başkalarına vermişti, bundan hiç şüphe edilemezdi. Sevildiğini hissetmediğinden o da sevmiyordu. Kendi kendine bundan daha basit bir şey olamaz diyordu. Öyle şaşırmıştı ki Ginorman'a bir şey sormadı. Büyük baba söze devam etti. Baban hastaymış, seni çağırıyor. Bir süre sustuktan sonra ekledi. Yarın sabah git. Öyle sanıyorum ki Çeşmeler avlusunda bir araba var. Saat 6'da kalkar, akşam üzeri oraya ulaşır. Ona bin. Acele olduğunu söylüyor baban. Sonra mektubu buruşturdu, cebine koydu. Marius hemen o akşam yola çıkıp ertesi sabah babasının yanında olabilirdi. O tarihte Bonlua sokağından kalkan bir yolcu arabası Rouen yolculuğunu gece yapıyordu. Bu arada Vernon'dan da geçiyordu. Ne Ginorman ne de Marius araştırmayı düşünmediler bile. Ertesi gün akşam karanlığında Marius Vernon'a geldi. Mumlar yanmaya başlıyordu. İlk rast geldiğine Bay Pommersi'nin evini sordu. Çünkü içinden o da restorasyonla aynı fikirdeydi. Babasının ne baronluğunu ne de albaylığını o da kabul ediyordu. Evi gösterdiler. Kapıyı çaldı. Elinde bir küçük lambayla bir kadın gelip kapıyı açtı. Marius, "Bay Pommersi'nin evi burası mı?" dedi. Kadın kımıldamadan duruyordu. Marius, "Burası mı?" diye sordu. Kadın başıyla bir evet işareti yaptı. "Kendisiyle görüşebilir miyim?" Kadın bir hayır işareti yaptı. "Ama ben oğluyum," dedi Marius, "beni bekliyor." Kadın, "Sizi artık beklemiyor," dedi. Marius o zaman kadının ağladığını fark etti. Kadın ona eliyle basık bir odanın kapısını gösterdi. Marius içeri girdi. Ocağın üzerinde duran bir mumun aydınlattığı bu odada üç erkek vardı. Biri ayaktaydı, biri diz çökmüştü, biri de gömlekle boylu boyunca taşlara uzanmış yatıyordu. Yerde olan albaydı, öbür iki kişi hekimle bir papazdı. Papaz dua ediyordu. Albay üç günden beri beyin hummasına yakalanmıştı. Hastalığın başında kötü bir önseziyle oğlunu getirtmek için Ginorman'a mektup yazmıştı. Hastalık ağırlaşmıştı. Marius'un Vernon'a geldiği akşam albay sayıklamaya başlamış, hizmetçi kadının bütün çabalarına rağmen "Oğlum geliyor, onu karşılamaya gidiyorum," diye bağırarak yatağından kalkmıştı. Sonra yatak odasından çıkmış, kapının yanındaki odanın taşlarına düşmüştü. Son nefesini o anda vermişti. Hemen hekime, papaza haber gönderilmişti ama hekim geç kalmıştı, rahip geç kalmıştı. Oğlu da geç kalmıştı. Şamdanın alacakaranlığında Yerde yatan, rengi solmuş albayın yanağında, onun ölü gözünden akmış olan iri bir gözyaşı görülüyordu. Bu gözyaşı oğlunun gecikmesiydi. Marius bu ilk ve son defa gördüğü adamı, bu saygıdeğer erkek yüzü, bakmayan bu açık gözleri, bu beyaz saçları, şurasında burasında kılıç yaraları olan esmer çizgiler, kurşun delikleri olan, kırmızı yıldız gibi izler görünen bu güçlü kolları dikkatle gözden geçirdi. Tanrı'nın iyilik damgasını vurduğu bu yüze, kahramanlığın nişanını veren o kocaman yara izine dikkatle baktı. Bu adamın kendi babası olduğunu, bu adamın ölmüş olduğunu düşündü, duygusuz kaldı. Duyduğu üzgünlük herhangi bir adamı ölmüş yatarken görünce duyabileceği üzgünlüktü. Yas, içler acısı bir yas vardı bu odada. Hizmetçi bir köşede sızlanıp ağlıyordu, papaz dua ediyordu. Hıçkırık sesleri duyuluyordu, hekim gözlerini kuruluyordu, ölü bile ağlıyordu. Bu hekim, bu rahip, bu hizmetçi, kendi üzgünlükleri arasında hiçbir şey söylemeden Marius'a bakıyorlardı. Yabancı oydu. Marius pek az duygulanmıştı ama utandı, durumundan rahatsız oldu. Elinde şapkası vardı, etrafındakilere sanki acısı şapkayı elinde tutacak kuvvet bırakmamış hissini vermek için onu yere düşürdü. Aynı zamanda vicdan azabı gibi bir şey duyuyordu. Böyle davrandığı için de kendini hor görüyordu. Ama bu onun suçu muydu? Ne yapsın, babasını sevmiyordu. Albaydan bir şey kalmamıştı. Eşyanın satışı ancak cenaze masrafını karşılayabiliyordu. Hizmetçi bulduğu bir kağıt parçasını Marius'a verdi. Albay eliyle şunları yazmıştı. Oğluma. Waterloo savaş alanında imparator bana baronluk verdi. Madem ki kanımla ödediğim bu ünvanı restorasyon bana hak tanımıyor, onu oğlum devralsın, kendisi taşısın. Buna layık olacağı şüphe götürmez. Kağıdın arkasına albay şunu eklemişti. Gene bu Waterloo savaşında bir çavuş hayatımı kurtardı. Bu adamın adı Thénardier'dir. Öyle sanıyorum ki son zamanlarda Paris yakınlarında bir köyde, Chelles'de ya da Montfermeil'de bir han işletiyordu. Oğlum ona rastlarsa Thénardier'ye elinden gelen her iyiliği yapsın. Marius babasına bağlı olduğundan değil de her insanın kalbinde daima karşı konulmaz bir şekilde yer eden o belirsiz ölüye saygıdan dolayı kağıdı aldı, cebine yerleştirdi. Albaydan hiçbir şey kalmadı. Kılıcıyla üniformasını Guy Norman eskiciye sattırdı. Komşular bahçeyi soydular, nadir çiçekleri çaldılar. Öbür bitkiler ya diken çalı oldu ya da kuruyup gitti. Marius Vernon'da ancak 48 saat kalmıştı. Cenazeden sonra Paris'e dönmüş, babasını sanki hiç yaşamamış gibi hiç düşünmeden hukukuna devam etmişti. Albay 2 gün içinde gömülmüş, 3 gün içinde de unutulmuştu. 5. Devrimci olmak için ayine gitmenin faydası. Marius çocukluğunun dini alışkanlıklarını muhafaza etmişti. Bir pazar günü çocukken teyzesinin daima kendisini götürdüğü Meryem Ana Kilisesi'ne, Saint-Sulpice'e ayin dinlemeye gitmişti. O gün her zamankinden daha dalgın, düşünceli olduğundan, hiç farkında olmadan bir fil ayağının arkasına yerleşmiş, arkalığında Bay Mabeuf, kilise kurulu üyesi yazılı, Utrecht kadifesi kaplı bir sandalyeye diz çökmüştü. Ayin daha yeni başlamıştı ki yaşlı bir adam geldi. Marius'a burası benim yerim efendim dedi. Marius aceleyle uzaklaştı. Yaşlı adam sandalyesine diz çöktü. Ayin bittikten sonra Marius birkaç adım ileride düşünceli düşünceli duruyordu. İhtiyar gene yaklaştı. Özür dilerim efendim dedi. Az önce sizi rahatsız ettiğim gibi şimdi gene rahatsız ediyorum. Beni can sıkıcı bulmuşsunuzdur. Durumu size açıklamam gerek. Marius, hiç zahmet etmeyin efendim dedi. Olmaz dedi yaşlı adam. Benim hakkımda kötü bir düşünce edinmenizi istemem. Bakın ben bu yere çok bağlıyım. Sanki burada ayin daha etkili oluyormuş gibi geliyor bana. Niçin anlatayım. Zavallı mert bir babanın çocuğunu görmek için başka fırsatı, çaresi olmadığından, çünkü bir takım ailevi anlaşmalar ona bunu yasak ediyordu. Yıllarca her 2-3 ayda bir bu aynı yere geldiğini gördüm. çocuğunu ayine getirdiklerini bildiği saatte geliyordu. Çocuk babasının orada olduğunun farkında değildi. Belki bir babası olduğunu bile bilmiyordu zavallıcık. Baba görünmemek için bu fil ayağının arkasında duruyordu. Çocuğuna bakıyor, ağlıyordu. Bu küçüğü taparcasına seviyordu zavallı adamcağız. Ben bunu gördüm. Bu yer benim için kutsallaştı. Ayini oradan izlemek alışkanlığını edindim. Kilise mütevellisi olarak bana ayrılan özel yere burasını tercih ettim. Hatta bu bahtsız adamı bir parça da tanıdım. Kaynatası, ayrıca zengin bir teyze, daha bilmem ne gibi akrabaları varmış. Oğlunu görecek olursa çocuğu miraslarından yoksun edeceklerini söyleyerek korkutuyorlarmış. O da oğlunun bir gün zengin, mutlu olması için kendini feda etmiş. Siyasi düşüncelerle onu evladından ayırıyorlarmış. Şüphesiz siyasi kanaatleri takdir ederim ama durmasını bilmeyen insanlar var. Ya Rabbi, bir adam Waterloo'da bulunduysa canavar değildir ya. Bunun için bir baba evladından uzaklaştırılmaz. Bu adam Bonaparte'ın bir albayıymış. Öldü sanırım. Kardeşimin rahip bulunduğu Vernon'da yaşıyordu. Adı da Pommery, Pompersi gibi bir şeydi. İnanın bana muhteşem bir kılıç yarası vardı. Marius heyecanla Pommersi mi dedi? Tamam, Pommersi. Kendisini tanıyor muydunuz? Marius, babam da efendim dedi. Yaşlı kilise mütevellisi ellerini kavuşturdu. Ya, demek siz o çocuksunuz diye haykırdı. Evet, doğrudur. Şimdi yetişkin bir erkek olsa gerek. İşte böyle zavallı çocuk, sizi pek çok sevmiş olan bir babanız olduğunu göğsünüz kabararak söyleyebilirsiniz. Marius yaşlı adama kolunu uzattı, onu evine kadar götürdü. Ertesi gün Guy Norman'a, birkaç arkadaş bir av eğlentisi düzenledik dedi. Bana 3 gün izin verir misiniz? Büyük baba 4 gün dedi. Git eğlen. Sonra göz kırparak alçak sesle kızına, ufak bir aşk galiba dedi. 6. Bir kilise mütevellisine rastlamanın sonucu. Marius'un nereye gittiğini daha ileride göreceğiz. 3 gün uzaklaştı, sonra Paris'e döndü. Dosdoğru hukuk okulunun kütüphanesine gitti. Monitör gazetesinin koleksiyonlarını istedi. Monitörü okudu, Cumhuriyet'in imparatorluğun bütün tarihini, Saint Helena muhtırasını, bütün hatıraları, gazeteleri, bildirileri, resmi ilanları okudu. Hepsini adeta yuttu. Büyük ordunun bildirilerinde babasının adına ilk rastladığında bir hafta ateşlendi. George Pommersi'nin komutaları altında hizmet ettiği generallerle görüştü, özellikle H. kontuyla. Tekrar gidip kilise mütevellisini gördü. Mabeuf ona Vernon'daki hayatı, albayın tek başına yaşayışını, çiçeklerini, yalnızlığını anlattı. Marius bu az rastlanır, yüce, iyi yürekli adamı, babası olan bu aslan kuzuyu tam olarak tanıyabildi. Bütün vaktini, bütün düşüncesini bu araştırmaya verdiğinden Guy Normanları hemen hemen hiç görmüyordu artık. Yemek saatlerinde ortaya çıkıyordu. Sonra onu arıyorlardı, ortalarda yoktu. Teyze homurdanıyordu. Guy Norman baba gülümsüyordu. Adam sende, adam sende. Artık kızların zamanı geldi. Arada sırada da şöyle ekliyordu. Hay kör şeytan, ben ufak bir çapkınlık sanıyordum. Bir ihtirasa benziyor bu. Bu gerçekten de bir ihtirastı. Marius babasına delice aşık olmaktaydı. Düşüncelerinde de olağanüstü bir değişiklik oluyordu. Bu değişikliğin pek çok ard ardına evreleri oldu. Bu çağımızdaki düşünen pek çok kimsenin hikayesi olduğu için bu evreleri adım adım izlemeyi, hepsini bildirmeyi yararlı buluyoruz. Gözlerini daldırdığı bu tarih onu korkutuyordu. İlk etki hayranlık, göz kamaşması oldu. Cumhuriyet, imparatorluk. Bunlar şimdiye kadar onun için dehşet verici kelimelerdi.